Ayrım 7.
Sayfa 74. Ayrıldık sandıklarımıza daima sanatta kavuşuruz. Bir hiçsin ve sanatta emekte eriyip gidiyorsun ve yalnızca alçak gönüllülük, yalnızca çalışmak, öyleyken itik aşklar çıka geliyor. Didinmelerin kavuşmak oluyor. Yorulmuşçasına sustu bir an. Elini boşlukta gezdirdi. Acı çekilir. Acı kalp ağrısını arttırır. Acıdan korkmazsan kalp ağrısından mutluluk duyabilirsin. Pervaneyi düşün. Işığın altına düşmüş, kavrulup kalmış pervaneyi. Dünyaya hapsolmak istememiş. Brahms çalan keman sesini yeniden işittiğimde bakır levhanın başındaydım. Aşka kazıdım. Hiçtim ve yok olup gidiyordum. Asla pişman olmayarak aşka kazıdım. Ancak aşkın ve sanatın iyileştirebileceğine inandım. Yalnızca aşk, yalnızca sanat dindirebilirdi. Hatta başkalarının acılarını, gözümüzün önündeki yoksunlukları, bu dünyanın ettiği haksızlıklar, alın terinin kuşatılmışlığı, yıkımlar. Yok olup gitmekten korkmayınca, paralar, pullar dünyasında sargıları kirli, çürümüş mumyadan sıyrılır sıyrılmaz, gel yanıma. Çocukluğum, eflatunlu sarartılı aylanın kırık ışıklarına boğulmuş, tılsımlı kadının yanına gidince, ikisi birlikte pencereden dışarıya baktılar. Onları artık sırttan görüyordum. Uzakta deniz, yine yelkenli iskelesinden yine kalkan vapur. Sanatkar, ne görüyorsun diye sordu. Çocuk, sağır bir yalının köhnemiş eşyalarla dolu odasında, yazı masası başında oturan, yüzünü elleriyle örtmüş, kıpırdamayan ihtiyar adamı gördü. Masada kitaplar, yazılar, kağıtlar, duvarlarda levhalar. Çocuk bunları söyledi. Ölümü bekliyor adam dedi. Oysa aşkı hala yazabilir, sevgiyi, anlamayı, acı çekenlerin yerinde olmayı. Bomboş ölecek, hiç kimse olamayacak. Sağır duyarlılıklarında, boş yüceliklerinde kalbini ziyan etmiş. Kapı kenarında donmuş duruyordum. Sanatkar ve çocuk beni fark etmeyerek odadan çıktılar. Merdivene yöneldiler. Kadın eteklerini topladı. Tarafların hışırtısı. Neden sonra pencereye koştum. Aşağıda bahçede kadın çocuğa yasemenler armağan ediyordu. Kuş bakışı görüyordum. Birbirlerine sarıldılar. Çocukluğum yasemen demetiyle yokuş aşağı koşmaya başladı. Arada bir dönüp kadına el sallıyor, sanatkar da unutma diyordu, asla unutma. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Seslenişinden aşka ve sanata bir hıçkırık okunuyordu. Seneler geçti. Bu öykünün yazılış tarihinden sonraya, çok sonraya. Yine sonbahardı. İhtiyar adam umutsuzca kapandığı yazı masasından başını kaldırıp duvardaki Aliye Berger imzalı inanılmaz güzellikteki gravürlere baktı. Keman çalan adam, Büyükada, Brahms çalışması, bahçe, saçları bukle bukle kız çocuğu, oda, odanın duvarında keman çalan Karl Berger'in portresi. Ev serindi. Kalbini gündelik hayhuylara, bakkal çakkal hesabına, temiz bak üst başa. Kaç param kaldı? Bundan sonra neyle geçinirim? Hayat standardım, aidat, elektrik parası, nasıl yaşarımlara, sıradanlığa, aleladeliklere, herkesin ahlakına harcamış. Kalbini ziyan etmiş ihtiyar adam ürperdi. Gravürler, kendilerine ait bir hayatla tir tir titreyen çizgileri, bakışlara ve hareket halinde olan bir hayat safhasını açıklarken, gönül kulağına derin ve uzak bir musiki süzdürüyor ve bazen daha hazin bir hikaye anlatıyorlardı. 2000. Perisiz evler. Birkaç ev. Dönmediğim, ayrılıp gittiğim. Sonra kabuslarda odalarını, koridorlarını, balkonlarını gördüm. Daha hiçbirisi yıkılmadı. Bizden, benden sonra başka insanlar yaşadı. Evleri hep unutmak istedim. Evler kara düşlerde karşıma çıktı. bir oda, ağlayan bir kadın. Perdeleri yarı aralık pencereler, gece mavisi gökyüzü. Akşam karanlığında tek başıma içki içen bir adam. Evlerin ışıklarını yakmamış. İntihara çağıran balkonlar, ölümcül suskun yemek odaları, dönüp son bir defa taşınırken baktığımız oturma odası sönen ışık. Ev bitti. Çok geçmez evi hatırlamaya başlarsın. Kendim olmaya başladıktan sonra evler de bana hep uzak durdu. Yazmaya kalkışmayayım, sır vermediler. Bomboş, soğuk odalar. Kapısını açıp içeriye girdiğim her evde eşya yabancıydı. Bir şair bana yalnız evler soğuk olur demişti. Evler, evlerim ıssızdı. Unutulmuş bir yazarın tefrika halinde kalmış romanının adıydı. Evlerde sevgi yoktu. Birkaç ev. İlki doğduğum ev, Kadıköy'ündeydi. Bahariye Caddesi, Geren Apartmanı. Öyle yazılan eski apartmanlardan. İyice puslu, bulanık anılar ortasında. Fakat anısı olabilir mi? Çocuktum. Anılara herhalde bir dolu yalan karışıyor. Yazmak, yalan söylemektir. Uydurduklarımla bezedim o evi. Yalan söylemek kalbin sancısına iyi gelir. Şimdi yalanlardan arındırmaya çalışacağım. Geren Apartmanı, giriş katı. Sonradan hissettim ki evlerin mevsimi vardı. Kadıköy'ündeki ev yaz mevsimindeydi. Onu orada, yazda anlatmalıyım. Nisan sonunda doğmuşum. Hatırladığım en eski zaman dilimi, gözlerimi açar açmaz beliren yaz sabahlarıdır. İnce tülden süzülen ışık, yaz güneşinin ışığı, yaz rengi, yaz kokusu. Belki de yine uyduruyorum. Çünkü yaz kokusunu Reşat Nuri'nin bir yazısında okumuştum. Güzel bir yaz gecesiydi. Bahariye Caddesi gerçekten bahar kokuyordu. Çok hoşuma gitmişti. Sevdiğim bir romancının bir zamanlar bizim oralarda yaşamış olması tılsımlıydı. Sonra Bahariye ile bahar arasındaki ilintiyi ilk kez fark ediyordum. Ben de şöyle yazdım. Doğup büyüdüğüm Bahariye Caddesi. Bazı ilk yaz geceleri bahar çiçeklerinin kokusunu ya hatırlıyorum ya da hatırlamak istiyorum. Bununla birlikte tramvayı sahiden hatırlıyorum. Bahariye Caddesi'nden tramvay geçerdi. Tramvayın çınçınları, çançanları sıla özlemi gibi yakama yapışır. Tramvaydaki camlar Soyer'de Paris şişesindeki gibi koyu mor. Koyu mor camlarda bazen güneş şeritleri. Renklere ve ışıklara tutkundum. Çocuk pencereden bakar, tramvayın geçmesini beklerdi. Ama bunu anlatabilmek için çocukluğun çarpıntısını, çocuğun anlatımını bulmak gerekir. Bulamadığım için çınçınların, çançanların özenti yapmacık olup çıkacağını duyumsuyorum. Soyer'de Paris şişesi pek çok kişiye hiçbir şey çağrıştırmayacak. Çocukluğun dünyasını, söylemini yitirdim. Anlattıklarım ihtiyar ve yorgun. Çocukluğa, gençliğe neresinden tutunacağımı kestiremiyorum. Boş yere şöyle bir cümle kuruyorum. Çocuk saatleri bilmiyor, tramvayın zamanını ayarlayamıyordu. Kafamı kurcalayan bir soru. Niye tramvay, taşıt, yolculuk, gitmek daha o zamandan? Öyleyse daha o zaman başlamıştı gitmek. Şimdi var olduğum yerden gitmek, daima gitmek. Yazlara özgü, camları çıkartılmış, sere serpe tenteneli açık tramvayda insanlar görünürdü. Gidenler. Kilise gitmezdi. Kilise hep yerli yerindeydi. Pencereden bakınca tramvay geçene kadar karşı köşe başındaki kilise. Rum Kilisesi. Nedense adı söylenmez. Rum Kilisesi diye bir ad yakıştırılmıştır. Çocuk orayı Rum Kilisesi diyebilir. Çan seslerini işitemiyorum. Kilisenin çanları çalmaz mıydı? Bir zamanlar hayallerim arasında Proust'unki çağrıştırır, kallavi bir eser yazmak vardı. Yitik zamanı diriltecektim. kilisenin çanları çalacaktı. Tanpınar'ın sözüne de inanmıştım. Ayrıntılar yan yana gelince hayat çıkacaktı. Bahariye Caddesi, doğduğum Geren Apartmanı, Rum Kilisesi, caddesinin ortasından geçen tramvay, evimizin radyosu bir işe yarar sanıyordum. Kel Asım Paşa'nın köşkü, köşkün bahçesi, bahçedeki havuz, havuzun kenarındaki taştan pamuk prenses ve cüceleri. Bir işe yaramadı. Hatta doğumumdan önceki iz bırakışları öğrenmeye, devşirmeye çalışıyordum. Mesela atlı polisler geçiyor. Milli şefin eşi ve kızı geliyor. Otomobil geçecek, pencereleri kapatın, perdeleri çekin diyorlar. Annem sonraları sık sık anlatırdı. Atlı polislerin geçişini, perdelerin sımsıkı örtülüşünü. Milli şefin eşi ve kızı Bahariye Caddesi'nden geçip gidinceye kadar. Üstü açık otomobil. Milli şefin eşi ve kızı arabada gülüyorlarmış. Annem perde aralığından korka korka bakmış. Ayrıntıları biriktiriyordum. Yaz günü küçük bir faşizm. Kadıköy çarşısını, balıkçıların kırmızı tablalarını, kırmızı tablalardaki büyük incir yapraklarını biriktiriyordum. Üstü açık otomobilde dimdik oturan hanımefendiyle kızı, ne oluyorsa oluyor, kırmızı tablolarla, pul pul gümüş rengi balıklarla, incir yapraklarıyla bir arada aklıma geliyor. Aklıma üşüşüyorlardı. Köşkü, bahçeyi, taştan pamuk prensesi, taştan cüceleri, çarşıyı, Soyer'de Paris şişelerini yazmayı denedim. Kaç kez? Bir ikisi yayımlandı. Oysa hiçbiri Kadıköy'ü değildi. Hayat yitik, zaman geri dönmemişti. Soluk alamıyor, can çekişiyordu. Hortlaklar yazıyordu. Bunları son kez yazıyorum. Son kez yazınca kurtulacağım. Atlı polisler silinecek. Annem üzülmeyecek. Bir yaz günü kimse penceresini kapatmak zorunda kalmayacak. Büyük incir yaprakları ağaçlarına geri dönecek. Prost falan kalmayacak ortalıkta. Tanpınar hayatı kuramamış, diriltememiş, kırpıntı ayrıntılar doğru çöp sepetine. Bir işe yaramayan ayrıntılar. Söz gelimi mutfağın açıldığı balkon. İki adımda biter. Çocuğun balkonda oynamasına izin verilmez. Çocuk balkonda sadece durabilir. Koşmayacak, sarkmayacak. Uzaktan karakol görünür. 3-4 basamakla çıkılan taş bir yapıdır. Anneanne söylerdi. Sultan Hamid'in karakolu. Taş sarıdır ama dört bir yanından fışkırmış, duvarda yürümüş sarmaşıklar sarıyı, duvarın rengini örter. Renk sarı, şuradan buradan görünmeye çalışır. İyice ölgün bir sarı. Sarmaşıklar pencerelerin çevresini bile sarmıştır. Karakolda ışıklar gün ağarıncaya kadar açıktır. Çocuk bunu ne zaman keşfetti? Işık, yapraklara tuhaf bir aydınlık verir. Gündüzün yeşil olan yapraklar geceleri adeta siyah kesilir. Çocuk yaz gecelerinde balkona çıkıp siyah yeşil yapraklara ille de bakmak ister. Çocuk bir yandan da hiçbir şey bilmediği halde karakoldan korkar. Piyano oturma odasındaydı. Yazılar, romanlar yazdırtacak ayrıntılardan, nesnelerden biri. Romanları A. Piyanolu romanlar ve piyanosuz romanlar diye ikiye ayırabilirsiniz. Özellikle 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başlangıcında. Piyanolu romanlara bayılırdım. Eylül'de Suat'la Necip'in piyano saatleri. Bana öyle gelirdi ki, Eylül'ün kendisi sırf bu piyano saatleri, piyano sayfaları için yazılmıştır. Hatta bu piyano, Boğaziçi'nin her semtine taşınan bir piyanodur. Köşklerde, konaklarda, yalılarda ille de piyano. Beyoğlu'nun büyük çalgı mağazalarında Nihal babasının getirdiği opera notalarını tek tek seçer. Donizetti, Rossini, Wagner. Aşk Memnu'da Nihal'in piyano çalışlarını hep kıskandım. Sonra Yaban Gülü'nde Leyla'nın beyaz ve ince parmaklarını fil dişi klavyeler üzerinde dolaşmaya başlar. ne çalayım acaba? Leyla ne çalacağı konusunda kararsızdır. Üstelik alafranga maharesi de biraz noksan. Öyle olmasına rağmen Faust'la Tosca arasında bocalar. Nihayet Tosca da karar kılar. Zannedersem Tosca ruha daha yüksek hisler verir. Kendisine piyano dersi veren Macar asıllı sanatkarı gönlünü kaptırmış Seviye. Seviye Talip de bir başına kırlarda, korularda dolaşır, kalbindeki ağrıyı sert rüzgarların dindirmesini boş yere umar. Bunları okuduktan sonra Bahariye'deki evin piyanosunu büsbütün hatırlayarak çalgıdan bende bir iki roman sahnesini çıkartmıştım sanırım. Fakat bu roman sahneleri, piyanolu roman sahneleri uzun süre bana uzak durdu. Sözlükteki anlamıyla hiçbir zaman salonlu bir evde yaşamadım. Salon, misafir odası. Evlerden konuşulurken salon salamanje denirdi ama bizimkiler basbayağı oturma ve yemek odalarıydı. Yalnız oturma odasındaki koltuklara Amerikan bezinden kılıflar geçirilir, misafirler gelince kılıflar çıkartılırdı. Globenius eskimesin, kirlenmesin diye. Goblemde bej üstüne küçük pembe güller, her biri asker gülünü andırıyor yeşil yapraklar. Gülleri unutmamış olmalıyım ki bir gün asker güllerinin fotoğrafını görünce işte bizim eski Goblen'in gülleri demiştim. Oturma odasındaki piyano siyahtı. Duvara dayalı duruyordu. Bronz şamdanları ikişer kolluydu. Mumsuz şamdanlar biri eğilmiş, sarkmış. Bronzda sönük altın ışıltısı. Piyanonun kapağı açılmazdı. Kilitli değildi fakat açılmazdı. Kimse piyano çalmıyordu. Genç kızlığında annem çalarmış. Annem piyano çalmayı unutmuştu. Bazen arkadaşları niye çalmıyorsun diye sorarlar. Annem de unuttum, çok oldu unutalı derdi. Piyano çalmak unutulabilir mi? Satılınca piyano eskiciye satıldı. Hamallar alıp götürdü. Annem piyanosuz bir kadın oldu ve çalgıdan bir daha hiç söz açılmadı. Anıları biraz daha gerilere çekmek istiyorum. Mesela annemin piyano başındaki fotoğrafını görünceye kadar evdeki çalgının ne işe yaradığını çözememiştim. Büyüleyici gelirdi gelmesine ama bizim evde niye duruyordu? Çocuk kapağını bazen gizlice açardı. Sabah babam işe, ablam okula gidince oturma odasında kimse kalmamıştır çocuktan başka. Çocuğun annesi içerideydi. Ya yemek yapar, ya bulaşık yıkar, çamaşırları ütüler. Çocuk bütün anneler yemek yapar, çamaşır ütüler sanıyordu. Etrafı kolladıktan sonra piyanoya yaklaşırdı. Beyaz da uçları siyah tuşlar. Ses verdiklerini biliyordu. Nereden bildiğini şimdi hatırlamıyorum. Gönlü çelinir, gel gelelim tuşlara dokunamazdı korkudan. Akordu bozulur. Akort da bilmeceydi, çalgı da düzen. Yıllarca çalınmamış. Çalınmak şöyle dursun, ellenmemiş, kapağı açılmamış, tuşlarına dokunulmamış, sadece tozu alınmış. Hep tozu alınmış bir piyanonun akordu zaten çoktan bozulmamış mıydı? Hamallar sarsa sarsa götürürken bozulmadı mı? Piyano ellenmez, akordu bozulur. Yakınlaşması yasaklandıkça çocuk piyanoyu adeta aşkla seviyordu. Hep ertesi sabahı bekliyor, kimseler yokken çalgıya yaklaşıyor, önce seyrediyor, sonra usul usul okşuyor, öpüyor ve ağlıyordu. Öyle. Dahası günün birinde bu piyanoda bir bestenin baştan sonra çalınacağına inanıyordu. Evden alınıp götürülünceye kadar umudumu yitirmedim. Genç bir kadın gelecek, yabancı, hiç tanımadığımız. Albenili. Yalnızca genç kadınlar piyano çalabilir. Çocuk, yaşlı kadınların, hatta genç erkeklerin, yaşlı erkeklerin, erkeklerin piyano çalabileceklerini düşünmemişti. Düşünmediği için de piyano başında yaşlı bir hanımı, bir erkeği gözünün önüne getiremiyordu. Piyano, genç hanımların çalgısıdır. Fotoğraftaki genç anne yaşlandığı için piyano çalmaz. Annenin albenisi şimdi sönmüştür. Ama bir gün genç bir kadın gelecek. Genç kadın çocuk romanları, öyküleri bilmezken Yaban Gülü'ndeki Leyla'yı Tosca'nın ruha yüksek hisler verdiğini, romandan, öyküden çıka gelmişçesine sadece piyano çalmak için bize gelmiş olacak. Kimseyle el sıkışmayacak, kimseyle konuşmayacak, doğrudan piyanonun başına geçecek, tabureye oturacak. Geren apartmanının giriş katındaki piyano taburesizdi. Kapağı kaldıracak ve beyaz ince parmakları piyanoda gezinecek. Beklediği mezgi başlayacak, sürecek, ille hüzünle noktalanacak. Gençlik yıllarımda piyano sahneleri yazmak istediğimi söylemiştim. Fakat hep tutuk sahneler. Ancak tutuk sahneler yazabildim. Bir türlü yol alamazdım. Zaten çokça değil, piyano sahnelerimin sayısı azdır. Bir romanımda da piyano öğretmeni Mediha Hanım'dan söz açmıştım. Ona Mediha Hanım Efendi diyordum. Neden hanımefendi dedim bilmiyorum. Ayrıca Mediha isimli bir piyano öğretmeni tanımamıştım. Ama yazmak isteğiyle tutuşunca kendiliğinden çıka geliyor. Piyano sahnelerim başarısızdı. Bahariye Caddesi'ndeki eve piyano çalan genç ve güzel bir kadın gelmedi. Aslında müzik sanatı yanımdan geçip gitti. Babamın arada bir flüt çalması pek bir şey değiştirmiyor. Babamın flüt çalmasından hoşlanmazdım. Bugün bana öyle geliyor ki, o flütte keskin, içe işleyen bir geometri, sıkı düzen gizliydi. Sanatın esnekliğinden uzak, sezgilerinden ve yanılgılarından uzak. Sanat yanılgıdan ürkmez. Flüt çalışta yanılgıya yer yoktu. Kural, matematiği andırır ölçü. Bununla birlikte bazı rüyalarım başka şeyler söylüyor. Karabasan'ı aratmayacak rüyalarda babam yine flüt çalıyormuş. Sanatkarca bir yorumlayış. Fakat biz anlamıyormuşuz. O mu bizi terk ediyormuş, biz mi onu istemiyormuşuz? Babam çıkıp gidiyormuş. Nice zamanlar ondan haber alamıyormuşuz. Sonra dönüş haberi, geri dönecekmiş yakında.